Ayrım 6, sayfa 68. Yıllarca sürmek niyetiyle başladıkları için dizi setlerini de evliliklere benzetirdi Gonca. Üstelik en az 50 kişi birbiriyle nikah kıydığından kaosa çok daha gebe işlerdi. Onların yanında film setleri yaz aşkı gibi kalıyordu. Sabah kırmızı şaraptan kalma, hafif bir baş ağrısı ve spor ayakkabılarıyla Sitare'nin kapısını çaldığında cevap alamıyor. Bu da ne demek şimdi? 9'da sette olması gerektiğini bilmiyor mu? City, uyandın mı? İçeriden ses gelmeyince daha güçlü çalıyor kapıyı. Yine cevap alamayınca yumruklamaya başlıyor. Darling, duyuyor musun? Birkaç saat sonra çekimin var. Çıt yok 208 numaralı odadan. Gonca bakıyor saatine, dakikalar hızla ilerlemekte. Göte'nin "Dur ey zaman, ne güzelsin" dediğini bilse bile hayırla anacak halde değil. Zor durum gerçekten. İçeridekini uyandıracak ama otele rezil olmayacak bir formül lazım. Açsana kapıyı City. İçinden Oxford şivesiyle bir ses. Ne uğraşıyorsun? Yürü git Allah aşkına, diyor. Yeter artık bu delinin kahrını çektiğin. Sen onun annesi misin? Getirdin işte ekmeğini kapısına kadar. Artık kalksın bir zahmet, kendisi alsın. Kara kara düşünürken koridorda kat hizmetçisi kız beliriyor. 20'lerinin başında, esmer, fidan gibi. Servis arabasını iterek yaklaşıyor. Gonca yolunu kesiyor kızın. Kolay gelsin Honey, bir ricam olacaktı. Önce hiçbir şey göremeyecek odada, yatak boş, perdeler kapalı, sesi kısık televizyonda koca memeli bir kadın şarkı söylüyor. Ekranın ışığıyla titreşen alacakaranlığa ağır, alkolle sigara karışımı bir koku sinmiş. Sonra yatağın başucunda duran şişeyi fark ediyor. Dibinde yarım parmak viski, makyaj masasının önünde de iki boş bira kutusu. Korktuğu başına geldi. Sitare nerede? Cevabı bulması için iki adım yeterli. Pencereyle yatak arasındaki boşlukta yerde sırtüstü yatıyor. Saçları yatağın altına akmış, çıplak bacakları farklı yönlere savrulmuş. Bir an onun Sitare olmaması için dua etmek geliyor Gonca'nın içinden. Hayatında İçinden gelen en salakça şey. Kollarından tutup kaldırdıklarında katı hizmetçisi kız basıyor çığlığı. Manzara bunu hak etti. Yüzü kanla kaplı Sitare'nin. Düşerken başını vurunca akan kan alnında kurumuş. Alkol dolu vücudu güç bela yatağa oturtuyorlar. Sitare'yi omuzlarından tutup sarsıyor. You fucking bitch diye bağırıyor. Nasıl yaparsın bunu geri zekalı? Yerdeki su şişesini alıp döküyor Sitare'nin yüzüne. Birkaç saniye sonra kadının gözleri aralanıyor. Ne var be? Hani yapmayacaktın salak karı? Çekimin var. Ne yapacağız? Çekim mi? Ne çekimi? Kat hizmetçisi heyecanlı atılıyor. Banyoya götürelim. Duşa girerse rahatlar belki. Hizmetçinin içine düştüğü maceradan aldığı zevki saklayamaması sinirine dokunsa da teklifi mantıklı buluyor Gonca. Kollarına girip götürüyor, duşa sokuyorlar. Önce irkiliyor soğuk suyla, sonra vücudundan fayanslara akan kızıllığa dalgın dalgın bakıyor. Kurt geldi mi? Diye soruyor, inlemeye benzer bir sesle. Şehrin kuzeyindeki 19. yüzyıldan kalma Ermeni yapımı konak dizinin ana mekanı. Projenin mekan sorumlusu Janet, ellisine merdiven dayamış, siyah kemik çerçeveli gözlükleriyle ciddi bir kadın. Uzun gri saçları taş avluyu okşayan rüzgarda dalgalanıyor. Hodan'da böyle el değmemiş bir mekan bulabildiği için gururlu. Sahiplerini ikna kolay olmadı ama bütçeyi aşmadan halletti sonunda. Yanındaki asker tıraşlı asistan Umay ise sigarasından sinirli nefesler çekiyor ve mahvolmuş gözlerle taş avlunun kapısına bakıyor. O kapıdan önce Gonca, sonra da güneş gözlükleriyle Sitare'nin girdiğini görünce atıyor sigarayı yere. Hınçla eziyor. Nerede kaldınız? 15 dakika sonra sette olmanız gerek. Hemen makyaja. Sitare 1.80 boyundaki kadına güneş gözlüklerinin üstünden bakıyor. Sakin ol yavrum, ilk defa set görmüyoruz. Umay'ın afallamasından yararlanarak yürüyüp gidiyor avlunun diğer ucundaki makyaj masasına. Oturup başlıyor aynadaki yüzünü incelemeye. Hareketlerindeki doğallığa bakıp da onu gerçek bir yıldız sanmamak zor. Gonca bir köşeye yığılmış, mendiliyle yüzünü kuruluyor. Araç bulamadıkları için otelden buraya koşmak zorunda kaldılar. Dar sokaklarda kaç kere kayboldular. Stare aç karnına çalışamayacağı için börekçide mola vermeleri gerekti. Şekerli börek yüzünden hala yanıyor Gonca'nın midesi. Nasıl oldu, ayıldın mı bari? Başını çevirince Enis'in mavi gözleriyle karşılaşıyor. İlk defa asık yüzlü görüyor onu. Of, duydunuz demek. Sadece ben duymuş olsam neyse. Dedikodu konusunda dizi setlerinin eline kuaför salonları bile su dökemez. Ne de olsa işin büyük kısmı beklemekten ibarettir. Bir sonraki sahneyi beklemek, ışıkların yanmasını beklemek, çekim sırasının gelmesini, güneşin doğmasını ya da batmasını. Beklerken de insan konuşmak ister. Taze konu bulmaksa kolay değildir. Aşırı talep yüzünden tükeniverir konular. Ekipten biri tuhaf bir şey yaşadığında ortam tekrar şenlenir. Hele bu bir skandal, trajedi falansa setin duvarlarını aşıp ülkeye yayılır ve reytinglere katkıda bulunur. Bir diziye katılmak ülkenin ortasına konmuş bir akvaryuma dalmak demektir. Ücrete bu hayata katlanmak da dahildir. O ilk aşkımdı benim, diyor Enis. Gizli görev oynarken ablamla nefes bile almazdık. Çok yazık. Ezan başlıyor. Kalender bir sesi var müezzinin. İnsanın üstüne varmıyor. Enis dönüyor sırtını, küçük meydana açılan avlu kapısına yürüyor. Gonca utana sıkılana sesleniyor arkasından. Enis Bey, genç adam durup bakınca kalkıyor yerinden, yanına geliyor. Şey, onu kovmazlar değil mi? Merak etmeyin, konuşurum babamla. Oh, thanks so much. Peyami Bey'e selamımı söyleyin lütfen. Gözleri gülmüyor Enis'in. Sadece dudakları kıvrılıyor. Yine de bu ifadede bir sevginin, duygularından emin olmanın izleri vardır. Kendisi asla böyle şeyler hissetmese de başkasında görünce tanıyabiliyor Gonca. Mazide kalmış bir dünyayı hatırlatıyorlar. Erkeklerin aşk uğruna düello ettiği, kadınların şövalyeleri beklediği bir dünyayı. Günümüz dünyasında en az Platon kadar uzak bir dünya. Bazılarının nostalji, bazılarının altın çağı, yitik cennet ya da masumiyet devri dedikleri. Tarih sahnesinden küskün adımlarla çekilen, ruhlarında bıraktığı boşluğu insanların dizi seyrederek doldurdukları bir dünya. Enis'in gülümseyişi Gonca'ya şöyle diyor. Merak etme, Stare başına dert açmayacak. En azından şimdilik. Makyajı biten Stare giyiyor konağın beslemesi dudu kostümünü, geçiyor kameranın karşısına. Hayatında oynadığı rollerin en fakiri değil ama en taşralısı. Allah'tan İstanbul'da Gonca'yla biraz prova yaptılar. Yoksa son oynadığı polis rolü gibi fiyaskoya dönüşebilir. O zaman çizdiği karakter yönetmenin kafasındakine bir türlü uymadı. Sonunda 6. bölümde öldürüleceğini öğrendi. Hayatta kalmak için çok çırpındı. Senaristle konuşmalar, araya tanıdık sokmalar, yönetmene yakarmalar, hiçbiri para etmedi. Şöyle havalı bir ölümü bile çok gördüler. 7. bölümün başında esas kız karakola telaşla gelip Didem'i vurmuşlar dedi. O kadar. Sonra da uyduruktan bir cenaze sahnesi, ne müzik ne flashback. Sitare'nin canlandırdığı Didem, sessiz sedasız boylayıverdi unutulmuş dizi karakterleri cennetini. Orada kim bilir ne çok esas kızın, en yakın arkadaşı, esas oğlanın, komik kankası, evin emektar uşağı, mahallenin kahvecisi, abisi, sınıftaki gıcık oğlan, babacan komiser ya da köyün üç kağıtçı muhtarı var. Unutulmuşluğun bağrında hayatta kaldıkları kısa süreyi yad ederek takılıyorlar. Dizi karakterleri insanlardan bile fani. Yönetmenin önündeki monitörde basma entarisi ve yazmasıyla görünen Stare esas kıza şöyle diyor. Kurban olayım, gidin buradan Burcu Hanım. İş işten geçmeden gidin, yoksa kötü şeyler olacak. Esas kız da evin beslemesine acıklı bir sesle cevap veriyor. Ne olacak Dudu? Benden ne saklıyorsun? Starry diz çöküp yapışıyor genç kızın ellerine. Söyleyemem hanımım ama Murat'ı seviyorsanız gidin. Yönetmenin kestik diyen sesi duyuluyor sonra. Tamam, bu daha iyiydi paydos. Avluya sigara içmeye çıkıyorlar. Elvan'la laflamak istese de karşılık göremiyor. Esas kız havaalanındakinin aksine gergin ve mesafeli. Sigarasını bitirir bitirmez yarım ağzıyla vedalaşıp hızlı adımlarla karavanına gidecek. Acaba ben de mi böyleydim diye düşünüyor kızın arkasından. Şöhret beni de bu kadar öküzleştirmiş miydi? Karşıdaki dağlara akşam indi bile. Starry'nin ne kuşu olduğunu çıkartamadığı bir kuş meydandaki ağaçta ötüyor. Tembel bir sarman makyaj masasının dibine kıvrılmış kendisini asistan kızlara sevdirmekte. Akşam alacasında konak efsunlu ve korkutucu. Başta biraz zorlansa da sonradan role alıştı Starry. İçindeki besleme kızı bulup çıkarmayı başardı. Her yönetmenin seveceği türden bir doğallık yakalayıp giyiverdi rolünü, basma entari gibi. Hala oynayabiliyor işte, işini hala yapabiliyor. Bu iş için doğmuş, kameranın karşısındayken gurbetten dönmüş gibi. Bu hissin verdiği coşku akşamki viskinin mahmurluğunu silip süpürüyor. Etrafta Gonca'yı göremeyince tuşluyor numarasını. Yes Starry, emektar menajeri tarihlerinde ilk defa ona City yerine Starry dedi. Kötüye işaret. Niye beklemedin? Oteldeyim, gel konuşalım. Nasıl geleceğim Gonca? Yolu hatırlamıyorum ki. Cevap yerine konuşmanın bittiğini bildiren sinyal. Tekrar çevirdiğinde de aradığı numaraya ulaşılamadığını söyleyen kadın. Ne yani? Gonca telefonu yüzüme mi kapadı? Hay ben senin. Söylenmenin yararı yok. Otele kendi başına dönmenin bir yolunu bulacak. Bakınırken konağın önündeki meydanda yabancı oyuncuları bekleyen servisi görüyor. Sigarasını söndürüp sırtlıyor çantasını. Minibüsün içinde sıkı bir dedikodu dönmektedir. Ön sırada oturan Muzaffer Bey, ne yazığı yahu diyor, işine saygın olacak. 37 yıllık devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Bir kere bile setten önce içmedim. O da doğru diyor esası olanın kız kardeşini canlandıran Nurhayat. Kadıncağız bildiğin bağımlı diyor. Esas oğlana aşık, komşu kızını canlandıran Tijen. Bu yüzden yıllardır iş bulamamış. Profesyonellik diye bir şey var hanım kızım. Ekmeğini kazandığın işe saygın olacak. İçmeyeceksin. Yoksa böyle olursun. Genç yaşta biter işin. Kovmadıklarına dua etsin. Bu tirat esnasında Muzaffer Bey'in yüzü önüne dönük. O yüzden Nurhayat ve Tijen'in kendisine kaş göz yaptığını göremiyor. Suskunluktan huylanıp baktığında ise minibüse henüz binmiş kendisine bakan Starry ile göz göze geliyor. Hakkında söylediklerini duyduğunu gözlerinin dolu dolu olmasından anlıyor. Starry hızla iniyor minibüsten, koşar adım uzaklaşıyor. Arkasından o karanlığın içinde kaybolana kadar bakıyorlar. Hah, ilk günden çok şahane oldu bu, diyor Tijen. Ne bileyim ben onun da bu servisle gideceğini, insan bir uyarır, diyerek kendini savunuyor. 37 yıllık devlet tiyatrosu sanatçısı Muzaffer Bey. Starry ıssız ve karanlık sokaklarda ağlayarak nereye gittiğini bilmeden yürümektedir. Güneş batınca hava soğudu. Üzerindeki ince bluzle titremeye başladı. Geldiği yolu geri yürüyüp sete dönmek ve o insanlarla karşılaşmak istemiyor. Ama yön duygusunun zayıf olduğunu çocukluğundan beri biliyor. Kaybolacağının farkında. Telefonunu çıkarıp tuşluyor. Yine sekreter. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Allah belanı versin Gonca. Kepenkler kapalı, evlerde ışık yanmıyor. Etrafta adres sorulacak tek Allah'ın kulu yok. Umutsuzca bakınırken içindeki öfke yerini korkuya bırakıyor. Burada insanı kesseler kimsenin ruhu duymaz. Kayboldum, bir bu eksikti. Işıksız evlerden birinin eski seçim afişleri asılı duvarına yaslanıyor, sakinleşmeye çalışıyor. Başının üzerinde yıllardır görmediği kadar çok yıldız. Çocukken babasıyla Edirne'deki evin balkonundan yıldızlara bakardı. Yönünü onları inceleyerek nasıl bulacağını öğrenirdi. Annesi mutfakta bulaşık yıkar, radyodan eve bir Hicaz yayılırdı. Sitare'ye her şey sonsuza kadar böyle sürecekmiş gibi gelirdi. Oysa babası ölünce ne balkon kaldı ne de yıldızlar. Annesiyle İstanbul'a tanışıp iki göz bir eve sığındılar. İstanbul'da geceleri yıldızlar görünmüyor. Yönünü onlara bakarak nasıl bulacağını çoktan unuttu. Yıldıza dönüşmek zorunda kaldı. Çocuk sadece yönünü yıldızlar olmadan bulmak zorunda değildi. Parlayarak başkalarına yol göstermesi de gerekiyordu. Pek çok şeyi yörüngesinde, uzun replikleri hafızasında tutması. Çocuğa güvenilerek televizyon dizileri yapılıyor. O diziler sayesinde koca koca insanlar eve ekmek götürüyordu. Çocuğu dizilerde oynatmak için kerli ferli insanlar kanlı bıçaklı oluyorlardı. Evlerine her gün başka bir yapımcıdan hediye geliyordu. Hatta sitareyi kapmak için annesine kur yapanlar bile vardı. Çılgınlıktı gerçekten. Çocuğa seçim şansı verilmedi. Küçük ruhunun ve bedeninin ne kadar dayanacağı hayatın umurunda değildi. Şansı olsa yıldıza falan dönüşmez, balkonda babasıyla yıldızlara bakan küçük kız olarak kalırdı. O zamanlar ressam olmak istiyordu. Balerin resimleri çiziyordu defterine. Renk renk, boy boy, çeşit çeşit balerinler. Babası öldükten sonra bir daha çizmediği balerinler. Çocuk için dizi setleri şimdiki gibi korkutucu yerlerde değildi. Eğlenceyle dolu luna parklardı. Beklerken sıkılmasın diye karavanına bilgisayar oyunları, oyuncaklar, envai çeşit şekerlemeler konurdu. Etrafında herkes pervane olurdu. Asistanların en genci çocuğun hizmetine sunulurdu. Böylesini luna parkta bulamazdın. Sitare zihnini toparlamaya çalışarak bakınıyor. Ay ışığının bölük pörçük aydınlattığı sokaklarda şekilsiz gölgeler kımıldıyor. Ürpertici sesler duyuluyor. Ne zamandır kokusunu aldığı ölümün yakınında olduğunu hissediyor ama aklına yapacak başka bir şey gelmiyor. Son umut sandığı hodan bedenini yutmak isteyen bir girdap çıktı. Düne kadar haritadaki yerini bile tam bilmediği bir Anadolu şehrine ruhunu teslim etmek. Cesedinin yarın sabah bir su kanalında bulunması. Eski çocuk yıldızın hazin ölümü haberleri. Onunki gibi bir hayata da zaten böyle bir son yakışır işte. Son bir umutla Enis'in numarasını tuşluyor ama o da cevap vermiyor. Birden parlak bir ışık beliriyor sokakta. Hareket halinde bir çift sarımsı hale, ona eşlik eden homurtuya benzer bir ses. Karanlığın bağrından çıktılar sanki. Işık sitarenin bulunduğu köşeye yaklaştıkça etraftaki gölgeler uzayıp kısalıyor. Dans eden gece yaratıkları gibi iki yana salınıyor. Ses yaklaştıkça inceliyor, bir yırtıcının iniltisine dönüşüyor. Kolunu siper edip bakıyor. Bu bir taksi. Kalbi minnetle doluyor. Allah aciz kulunu acıdı ve kurtarıcı yolladı. Taksi ağır ağır yaklaşıyor, duruyor tam önünde. Toyota'nın camı inince direksiyondaki adamın yüzü beliriyor. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Uzun yüzlü, sivri çeneli bir adam bariz bir doğu şivesiyle konuşuyor. Kirli sakalı, karanlıkta parlayan kara gözleri, çıkık elmacık kemikleri var. Sitare bir adım yaklaşınca adamın yanağını boydan boya kaplayan korkunç yara izini görüyor. Yolunu mu kaybettin? Hayır, hayır, teşekkür ederim. Neye teşekkür? Diyor adam. Çakmağıyla sigarasını yakarak çakmağın ışığında yara izi daha da derinleşti. Anlayamadım. Durduk yere neye teşekkür ediyorsun? Sitare dönüyor arkasını, yürümeye başlıyor. Taksinin farları az ilerideki dört yol ağzını aydınlatıyor. Bazıları yıkık, iki katlı, üç katlı binalar. Hangi yoldan gitmeli? Dönüp adama sorsa mı? Peki ya, tutup zorla arabaya bindirirse, ya arabada karanlıkta fark etmediği başkaları da varsa, en iyisi nereye gittiğini bilir gibi yapmak, kaybolduğunu belli etmemek. Ama birkaç metre gitmeden korktuğu başına geliyor. Taksi takip etmeye başlıyor Sitare'yi. Yürüme hızıyla, hiç acele etmeden. Şimdiki korkunun yanında az önce karanlıkta duyduğu solda sıfır. Kalbi deli gibi çarpıyor, soğuk terler döküyor. Jaws filmindeki köpek balığı tarafından takip edilen kurbanlar gibi. Denizin nerede bittiğini, hangi yöne kaçması gerektiğini bilmiyor. Açıyor pergelleri, taksi de hızlanıyor. Paniğe kapılıp koşmaya başlıyor, taksi bırakmıyor. Birkaç dakikalık kovalamacanın ardından nefes nefese yaslanıyor bir duvara. Allah'ın belası taksi de gelip karşısında duruyor. Far ışığı gözünü alıyor. Sitare şok tabancasını hatırlıyor. Titreyen elleriyle çantasını karıştırmaya başlıyor. Başarıyla buluyor aleti. Korkusunun içinde şimdi öfke kıvılcımları. Korkunun ecele faydası yok sözü demek böyle durumlar için. Derin bir nefes alıyor ve kendisini birkaç saniye sonra yapacağı yüzünden bekleyen acı dolu ölüme hazırlıyor. Sert adımlarla gidiyor taksiye, elindeki aletle cama vuruyor. Adam indiriyor camı, bakışıyorlar. Sanki ikisi de kim av, kim avcı anlamaya çalışıyor. Ne yapıyorsun sen, diyor Sitare. Buyur, derdin ne? Niye beni takip ediyorsun? Sapık falan mısın? Adam sakin bir şekilde arabanın tavanını gösteriyor. Dikkatini çektiyse bu bir taksi. Ben de taksiciyim. İstersen atla götüreyim. Nereye? Ne bileyim ben, müşteri sensin, diyor adam gülerek. Hadi bin. Bu gülüş şaşırtıyor Sitare'yi. Gülerken adamın yüzündeki bütün hatlar değişti, yumuşadı. Hatta bir yanında gamze belirdi. Gülmek insanı bu kadar mı değiştirir? Böyle gülen birinden insana zarar gelir mi? Yine de şok tabancasını bırakmıyor elinden. Ben Cevahir Otel'e gidiyorum. Cevheri Otel olmasın? Şey, evet, biliyor musunuz? Kim bilmez, diyerek kadına o acayip gülüşü bir kez daha bağışlıyor. Fazla yazmaz, merak etme. Düşünüyor Sitare, sonuçta hayatı bu adamın dediğini yapmaktan daha çok büyük hatalarla dolu. Onlardan sağ çıktıysa bu taksiden de bir şekilde sağ çıkabilir. Ayrım sonu, sayfa 81.